Ayrım 8, Uğur Dündar Pazarlık Yok, sayfa 134. Başbakanla bir bayram anısı, 16 Ekim 2013, Sözcü. 70'li yılların ilk yarısı, TRT Ankara Televizyonu'nda programlar hazırlayıp sunuyorum. Bir bayram öncesi TRT'nin efsanevi genel müdürü İsmail Cem aradı. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Hanım'ın kurucu olduğu köy derneğinin bir etkinliği için beni çağırdıklarını söyleyerek, "Uğur Bey, Rahşan Hanım sizi seviyor, takdir ediyor. Köy derneğine yardım için bir gece düzenlemişler. Acaba siz de katılıp bir şey söyler misiniz?" diye sordum. "Efendim, ben TRT'de çalışan bir devlet memuruyum. Böyle bir etkinlikte sahneye çıkmam eleştiri alabilir. Sizi, beni ve kurumumuzu kamuoyu önünde zor durumda bırakabilir," dedim. "Peki o zaman siz kendiniz bunu münasip bir şekilde anlatın, zira yanlış yorumlayabilirler," dedi. Akşam saatlerinde başbakanlıktan gelen bir araba beni aldı, dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan ve eşi Faruk Güvenç'in evlerine götürdü. Meğer Rahşan ve Bülent Ecevit çifti konuklarıymış. Kuru fasulye, pilav ve biradan oluşan yemeğe beni de davet ettiler. Yemek sırasında köy derneği gecesiyle ilgili kaygılarımı anlattım, büyük bir anlayışla karşıladılar. Ayrıca televizyon programlarımdan örnekler vererek övgüyle söz ettiler. Şakaların havada uçuştuğu unutulmaz dakikalarla dolu yemeğin sonunda, "Efendim, daha fazla rahatsız etmeden sizi baş başa bırakayım," diyerek izin istedim. Başbakan Bülent Ecevit, "Olur mu Uğur Bey, biz de kalkıyoruz, sizi evinize kadar bırakırız," dedi. Şaşırdım. "Aman efendim, çok mahcup olurum," dediysem de ısrarından vazgeçiremedim. Aşağıya indiğimizde iri yarı koruma müdürü Mümtaz Karaduman kapıda bekliyordu. Çevrede başka hiçbir koruma da görünmüyordu. Başbakanın makam aracı siyah renkli Renault marka station wagon model bir otomobildi. Hiç unutmuyorum, beni ön koltuğa oturttular. Koruma müdürü de bagaja geçti. Bu şekilde Kennedy Caddesi'ndeki evimin önüne kadar geldik. Tam kapıyı açmak için uzandığımda karşımda Başbakan Ecevit'i buldum. Benden önce davranmış, inip kapımı açmıştı. "Rahşan Hanım, içeriden zahmet ederek oraya kadar geldiniz. Size çok teşekkür ederiz Uğur Bey," diyordu. Karşılıklı iyi geceler, güzel bayramlar diledikten sonra onları uğurladı. Gecenin karanlığında ilerleyen makam aracın ardından baka kaldım. Bir de bugünün başbakanını düşünün. Eskortlar, cemurlar, zırhlı ciplerden oluşan yüzlerce araçlı konvoy, sokaklarda, köşe başlarında ve yüksek binalarda konuşlanan sayısız sivil resmi polisler. Kritik noktalarda keskin nişancılar, çevrede kuş uçurtmayan dev bir koruma ordusu. Bir yanda önerisini reddeden bir televizyon habercisini makam aracıyla evine kadar getirip kapısını açan bir başbakan, diğer yanda kendisine biat etmeyen gazetecilerin kalemlerinin kırılmasını, hatta cezaevine girmelerini isteyen bir başka başbakan. Nereden nereye? Meğer ne güzel günlermiş onlar. Meğer ne büyük insanmış Bülent Bey. Nur içinde yat değerli başbakanım. Cezaevlerindeki yurtsever subayların, aydınların ve gazetecilerin evlerinde acılar diz boyu. Yine de güzel bayramlar, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken kent. Ocak ayında İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel ve meslektaşım Orhan Baykal'la birlikte bir ödül töreni için Aydın'a gitmiştik. İzmir'den yola çıktığımızda hava kararmak üzereydi. Alacakaranlıkta güzelim Ege köylerini, kasabaları ve ilçeleri geride bırakarak Aydın'a doğru yol alıyorduk. Çevreyi gözlerken tüm yerleşim birimlerinin üzerindeki beyaz örtü dikkatimi çekti. Önce sis çökmüş olabileceğini düşündüm ama dikkatlice bakınca bu devasa örtünün yerleşim bölgelerini geçince kaybolduğunu fark ettim. Arkadaşlar ilk bakışta sis izlenimini veren görüntünün hava kirliliği olduğunu ve AKP'nin bedava dağıttığı düşük kalorili, kötü kaliteli kömürden kaynaklandığını söylediler. Kirlilik ürkütücü boyuttaydı. Demek ki insanlar kış boyunca bu zehirli havayı solumak zorunda kalıyor. Kırsal kesimde böylesine yoğun olan kirlenmenin Aydın kent merkezinde hangi boyuta varabileceğini merak etmeye başladım ama o da ne? Kent merkezinde hava cam gibi pırıl pırıl. Önce gözlerime inanamadım ama gerçekti. Aydın'da hava kirliliği yoktu. Ödül töreninden önce karşılaştığım belediye başkanı Özlem Çerçioğlu'na "Burada kömür yakılmıyor mu?" diye sordum, güldü. "Yakılmaz olur mu? Yakılıyor ama en kalitelisi. Bizim havamız bu nedenle temiz dedi. Başkan kırsal alanda kullanılan düşük kaliteli kömürlerin sosyal hizmetler aracılığıyla dağıtıldığını, kent merkezinde ise belediyenin parasıyla alınan en kaliteli kömürün yakıldığını söyledi. Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu dinledikçe şaşkınlığım daha da arttı. Girdiği tüm seçimlerde oyunu arttırarak kazanmayı başaran Özlem Çerçioğlu ve ekibi, kentteki 74 bin haneden 60 binin kapısını tek tek çalmış, hane sakinleriyle yüz yüze konuşarak sorunları ve talepleri belirlenmiş. Daha sonra sorunların çözümüne ve taleplerin karşılanmasına geçilmiş. Hane dolaşmaları bir kereyle sınırlı kalmamış. Biz oradayken ekipler dördüncü tura çıkıyordu. İstekler doğrultusunda yapılan çeşitli hizmetlerden sadece ikisini anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Aydın, aynı zamanda uzun yaşayan insanlarımızın kenti. Yaşlı oranı bir hayli yüksek. Bu nedenle Alzheimer ve demans, yaşlılık bunaması gibi hastalıklar da yaygın. Belediye bu gerçeği düşünerek yaşlı hemşerilerinin evlerine sağlık hizmetinin yanı sıra berber ve kuaför bile götürüyor. Halen 613 haneye berber, 663 haneye de kuaför gidiyor. Aydınlılar otobüs duraklarının yakınındaki büfelerden de şikayetçiymiş. Anne babaların iddialarına göre bazı büfelerde uyuşturucu satışı yapılıyormuş. Başkan Çerçioğlu daha önceki dönemlerde yandaşlara rant sağlamak amacıyla dağıtılan bu büfeleri de kaldırmış. Özlem Çerçioğlu çok iddialı. Bu seçimi de kazanacağından hiç kuşku duymuyor. Bundan nasıl emin olabiliyorsunuz diye sorduğumda hiç durmadan çalışıyorum. Her an hemşerilerimin yanındayım. Beni sürekli olarak yanlarında görüyorlar. Ulaşılmaz biri değilim diyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Yılmaz Büyükerşen'den ise uzun uzun söz etmeye gerek görmüyorum. Onu anlatırken şehir efsanesini efsane şehre dönüştüren başkan diyorum. Gerçekten de bozkırın ortasında her yönüyle efsaneleşen çağdaş bir şehir yarattı Yılmaz Hocam. Bundan daha büyük başarı, bundan daha büyük eser olur mu? Aradan yaklaşık 9,5 ay geçti. Doğrusu her iki belediye başkanının son oy durumlarını merak ediyordum. Dün bu sorunun cevabını aldım. Gezici Araştırma Şirketi Ekim başında Aydın ve Eskişehir'de bir araştırma yaparak halka Büyükşehir Belediye Başkan adayları AKP, CHP, MHP şeklinde sıralansa kime oy verirsiniz sorusunu yöneltmiş. Aydınlıların %65'i CHP cevabını vermiş. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun başarılı bulanların oranı ise %82.2 çıkmış. Eskişehirlilerin %49.4'ü de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'na oy vereceklerini belirtmiş. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i başarılı bulanların oranı ise %68.4'e ulaşmış. Sevgili okurlarım, sözün özüne gelirsek, Aydın'da Özlem Çerçioğlu adeta arı gibi çalışıyor ve her seçimde oyunu arttırarak kazanıyor. Yılmaz Büyükerşen'de büyüleyici parkları, müzeleri ve kültürel etkinlik alanlarıyla Eskişehir'i ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken kent haline getiriyor. CHP yönetimine ise kolları sıvayıp Aydın ve Eskişehir modelini ülke geneline yaymak düşüyor. Göte, Atatürk, Tayyip Erdoğan ve Ağaç Sevgisi 25 Ekim 2013 Sözcü. Ünlü Alman düşünür Göte bir yerin ağaçlandırılmasını istemiş. Çevresindekiler şimdi dikmeye başlasak en erken 20 yılda büyürler diyerek nazlanmışlar. Göte de bunun üzerine o halde ne duruyorsunuz hemen dikmeye başlayın demiş. Büyük Önder Atatürk'ün ağaç sevgisi de dillere destandır. Yalova'daki çiftliğinde millet bahçesi, bir ağacın dalları köşküne zarar vermeye başlayınca ağacı kestirmek yerine binayı kaydırdığını bilmeyen yoktur. Değerli okurum Profesör Doktor Levent Kırılmaz'ın Atatürk araştırmacısı İknur Kalıpçı'nın bir konferansından bana aktardığı şu anekdot da çok etkileyici. O günün Ankara'sı kurak, çorak, adeta irice bir köy. Çankaya'dan meclise gelen yol üzerinde sadece bir iğde ağacı varmış. Atatürk o iğdenin önünden geçerken hep dikkatle bakar, hatta arada bir selam bile verirmiş. Nedenini sorduklarında, yediğim meyvenin, sığındığım gölgenin, solduğum havanın bir neferi bu ağaç. Diğer neferler kadar onun da selamı hakkı var dermiş. Atatürk günün birinde bu iğde ağacının kesildiğini fark edince sinirlenmiş ve ona niçin kıyıldığını sormuş. Çevresindekiler efendim oradan yol geçmesi gerekiyordu, o nedenle kesmek zorunda kaldık deyince daha da kızmış. Bana sorsaydınız bu ağacı kurtaracak bir yolu mutlaka bulurdum demiş. Sonra da gözyaşları içinde makam otomobiline binip oradan uzaklaşmış. Başbakan Erdoğan ise yol medeniyettir, yol için gerekirse camiyi bile yıkarız diyor. Üçüncü Boğaz Köprüsü ve çevre yollar için yapılan orman katliamını savunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Üçüncü Boğaz Köprüsü cinayettir. Eğer bu köprü yapılırsa kentin kuzeyindeki ormanlar mahvolur. İnşallah bu köprü yapılmadan Tansu Çiller hükümeti düşer dediğini unutuyor. Örnekler ortada. Atatürk ağaca selam duruyor, onu kurtarmak için bir yol bulurdum diyor, kesilince de ağlıyor. Diğeri ise yol için baltayı vuruyor. Ortalama insan ömrü 150 yıla çıkıyor. 26 Ekim 2013 Sözcü. Hiç unutmuyorum. 1981 yılının Nisan ayıydı. İnsan ömrü gelecekte kaç yıla kadar uzayacak? Konulu bir röportaj yapmak için Kaliforniya Üniversitesi'ne gitmiştim. İlgili bölümde fareler üzerinde laboratuvar deneyleri sürdüren genç bilim adamları ekibi çok iddialıydı. Ömrümüzün yakın bir gelecekte 150 yıla kadar çıkabileceğini, hatta bu yaştaki bir kişinin fiziksel, ruhsal ve cinsel sağlığını koruyabileceğini öne sürüyorlardı. Yaşlı fareleri nasıl gençleştirdiklerini örneklerle anlatıyordu. Söyledikleri umut verici ve inandırıcıydı çünkü hepsi bilimseldi. Bu nedenle üniversiteden yaşam sevinciyle ayrılmıştım. Aradan yıllar geçti ve gerçekten de insanoğlunun ömrü uzamaya başladı. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden yaşlılık hastalıkları uzmanı, biyomedikal gerontolog Aubrey de Grey, 150 yaşını görecek ilk insanın çoktan dünyaya geldiğini söylüyor. De Grey, 1000 yıl yaşayacak insanın da gelecek 20 yıl içinde doğacağını iddia ediyor. De Grey'e göre yakın gelecekte tüm hastalıklara çare bulunacak, böylece insan ömrü 1000 yıla kadar uzayabilecek. O zaman insanlar doktorlara hastalandıkları için değil, rutin bakım için gidecek. Doktorlar da gen ve kök hücre terapisi, bağışıklık sistemi uyarımı gibi gelişmiş medikal tedaviler uygulayacak. Doktorların yaşlanmayı tedavi etmek için gerekli bütün araçlara sahip olacağını belirten Gray, önümüzdeki 25 yıl içinde yaşlanmanın kontrolüne alınacağını inanıyor. 1000 yıl yaşayacak süper insan hayali size abartılı gelebilir. Nitekim birçok bilim adamı bunu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir rüya olarak görüyor. Ama Kaliforniya Üniversitesi bilim adamlarının yıllar önceki araştırmalarını tanıklık eden bir gazeteci olarak 150 yıl yaşayacak insanın çoktan dünyaya geldiği iddiasını önemsiyorum. Duayen gazeteci Ertuğrul Akbay da gerek yaşam deneyimlerinden gerekse uzun yaşamın sırrını araştırdığı röportajlarından yola çıkarak ortalama ömrün 150 yıl olabileceğini söylüyor. Yaş 75 Yolun Yarısı adını verdiği çok satan kitabında "Ben gönüllü bir kobayım. Kitapta tüm anlattıklarımı bedenimde denedim." diyerek uzun ve sağlıklı bir yaşam için neler yapmamız gerektiğini içtenlikle söylüyor. Bilgelik taslamıyor. Kendisini bilim adamı yerine koymuyor. Doğruluğuna inandığı sağlıklı yaşam deneyimlerini imbikten süzercesine okurlarıyla paylaşıyor. Kitabın kapağında halter kaldırırken çektirdiği fotoğrafta adeta "anlattıklarının belgesiyim" diye bağırıyor. O fotoğrafı görenler "gerçekten de 75 yaş yolun yarısıymış" demekten kendilerini alamıyor. Duyumlarıma gelince, Ertuğrul Akbay'dan 4 yaş küçük olan ve hayatında hiç spor yapmadığını söyleyen Emin Çöraşan, o kitabı okuduktan sonra ağırlık kaldırmaya başlamış. Uzun süredir bel fıtığı ağrıları çeken ve yürümekte zorlanan Müjdat Gezen de artık uzun yürüyüşlere çıkıyormuş. Hatta eskiden 300 adımı zor atarken şimdi günde 3-4 kilometre yürüyormuş. Kitabın etkisini görüyor musunuz? Fenerbahçeli olmak. 3 Kasım 2013 Sözcü. 1920'li yılların başı, İstanbul işgal altında. Bazı geceler Kurbağalı Dere'deki ahşap iskeleye yanaşan motorlara bir kayıkhanede gizlenen silahlar ve mühimmat yükleniyor. Motorlar Moda Koyun'dan çıkıp İzmit'e gidiyor. Silahlar ve mühimmat orada milli mücadele güçlerine teslim ediliyor. Ancak çok geçmeden bazı hainler bu zararlı faaliyeti işgal güçlerine ihbar ediyor. Baskın yapılacağını öğrenen kahramanlar da adeta bir cephaneliği andıran kayıkhaneyi boşaltıp silahları evlerinde saklıyorlar. Nitekim baskın yapılıyor ama hiçbir şey bulunamıyor. Operasyonun başarısızlıkla sonuçlanması işgal orduları komutanı General Harrington'ı öfkelendiriyor. Görevlendirdiği müfrezeyle kayıkhane ve kulüp binasını kuşatma altına aldırıyor. Aradan geçen süreçte öfkesi dinmeyen Harrington, milli mücadele ruhunu itibarsızlaştırmak için bir futbol turnuvası düzenliyor. Bu arada İstanbul gazetelerinde tahrik edici ilanlar yayınlatıyor. Bunlarda gardlar karması Türk kulüplerine meydan okuyor. Galibine başkumandanın adını taşıyan büyük bir kupa verilecek. Bu maç için Türk kulüpleri takımlarına diledikleri gibi takviye de alabilirler diyerek zaferinden emin görünüyor. Bu yazıda bilgi kaynağı olarak Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan Cem Ertuğrul'un makalesinden yararlanılmıştır. 29 Haziran 1923 Topçu Kışlası avlusundaki Taksim Stadı. Her yer hınca hınç dolu. Çünkü kupa finalinde Fenerbahçe ile gardlar karması karşı karşıya geliyor. Iron Duck zırhlısıyla özel olarak gelen Malta valisi Lord Plumer ve işgal orduları başkomutanı General Harrington şeref köşesinde keyifli bir sohbet içindeler. Zira takımlarının Fenerbahçe'yi eze eze yeneceğinden eminler. Yüksekliği yaklaşık 1 metreyi bulan gümüş işlemeli, görkemli Harrington kupası maç sonunda İngilizlerin ellerinde havaya kaldırılmayı bekliyor. Turnuva boyunca başarılı sonuçlar alan Irish Guards, Grenadiers Guards ve Coldstream Guards takımlarının seçkin futbolcularının bir araya getirmekle yetinmeyen Harrington, bu maç için Cebeli Tarık, Malta ve Mısır'daki İngiliz birliklerinden çağırdığı profesyonel sporculara da forma giydiriyor. Fenerbahçe ise bu büyük meydan okumaya rest çekercesine sadece kendi kadrosuyla sahaya çıkıyor. Büyük bir çekişme içinde başlayan ve hep aynı atmosferde devam eden maçın ilk yarısını 1-0 yenik kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda seyircinin de muazzam desteğiyle coşuyor. Çok geçmeden 60. dakikada Zeki Rıza'nın Sporel golüyle beraberliği yakalıyor ve 74. dakikada yine Zeki Rıza'nın muhteşem golüyle 2-1 galip geliyor. Tarihi maçtan sonra General Harrington gümüş kupayı Fenerbahçe'ye verirken Taksim Stadı'nda fesler havada uçuşuyor ve adeta yer yerinden oynuyor. Milli duyguları kabaran seyirciler bu coşkulu kutlamayla da yetinmeyip futbolcuları omuzlarına aldıkları gibi Beyoğlu'na çıkıyorlar. Kupa alkışlar arasında Beyoğlu'nda dolaştırılıyor. Bu galibiyet tüm yurtta düşmana karşı kazanılmış milli bir zafer etkisi yaratıyor. Yıl 1972 İstanbul. Harrington Kupası finalinde Fenerbahçe'nin sol açık mevkinde oynayan merhum Bedri Gürsoy'la röportaj yapıyorum. Fenerbahçeli olmak sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor sorusuna Bedri Bey hiç unutamadığım şu cevabı veriyor. Fenerbahçeli olmak milli mücadeleden yana olmaktır. Fenerbahçeli olmak Atatürkçü olmaktır. Fenerbahçe formasını taşımak benim için bayrağımızı taşıyor olmaktır. Ne mutlu bana ki bu şanlı formayı giydim ve ne mutlu bana ki Harrington kupasını kaldıran Fenerbahçelilerden biri oldum. 3 Kasım 2013 Fenerbahçeliler bugün başkanlarını seçmek için sandığa gidiyor. Hiç kimse kuşku duymasın ki gerçek Fenerbahçeliler Atatürkçü olmanın, milli mücadeleden yana olmanın ve formasını bayrak gibi sevmenin gururu ve bilinciyle oylarını kullanıyor. Bu yazının başlığını siz koyun. 9 Ocak 2014 Sözcü. 2012 sonları. ŞD isimli kişi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na çok önemli bir ihbarda bulunuyor. İhbar mektubunda Rıza Sarraf adlı İran asıllı Türk vatandaşının yanında çalışan kuryeler üzerine paravan firmalar kurduğu ve bu şirketlerle 87 milyar dolarlık kara para akladığı iddia ediliyor. Muhbir iddia etmekte kalmıyor. Kara para transferlerini gösteren banka dekontlarıyla paravan firmaların ticaret odası kayıtlarını da mektubun ekinde gönderiyor. Ayrıca Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve MASAĞ'ı da Mali Suçlar Araştırma Kurulu haberdar ediyor. Durumdan MIT'in, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da haberi oluyor. MİT, istihbarat çalışmasının ardından hazırladığı raporu 18 Nisan 2013'te Başbakan Erdoğan'ın önüne koyuyor. Raporda Sarraf'ın altın taşıyan uçağı Türkiye'de alıkonduğunda Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın devreye girerek sorunu çözdüğü, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlunun da Sarraf'tan danışmanlık adı altında para aldığı yazılıyor. Raporun sonuç bölümünde ise Rıza Sarraf'ın bakanlar Zafer Çağlayan ve Muammer Güler ile ilişkisinin ortaya çıkması halinde söz konusu hususların hükümet aleyhinde kullanılabileceği değerlendirilmiştir denilerek başbakana ciddi uyarıda bulunuyor. Peki başbakan ne yapıyor? Hiç. Evet, hiçbir şey yapmıyor. Çünkü yandaş medyanın hükümeti zora düşürecek bir haberi yayınlamayacağına, baskı altındaki medyanın ise buna asla cesaret edemeyeceğine inanıyor. Savcıların ve polislerin sadece muhaliflerin üzerine gideceklerinden kuşku duymuyor. Korku imparatorluğunda bu ilişkilerin hükümet aleyhine kullanılabileceğine ihtimal dahi vermiyor. Bunlara bir de kibir sarhoşluğu eklenince MİT Rıza Sarraf raporunu yazdığıyla kalıyor. MİT'in raporunun başbakana sunulmasından sonraki süreçte Sarraf'la bakanların ve bazı bürokratların ilişkileri kesilmediği gibi tam tersine artıyor. Örneğin AB Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış, adeta Rıza Sarraf'ın basın danışmanı gibi çalışmaya başlıyor. Kara para işini Ankara'ya ihbar eden kişinin yandaş medyaya yaptığı açıklamaların yayınlanmaması için canlı başla çalışıp Rıza Sarraf'a kalkan oluyor. Başbakan Çağlayan ise aile bireylerini toplayıp Sarraf'ın özel uçağıyla Umre'ye gidiyor. Bu arada Sarraf şişkin çantaları evlere, bürolara ve başbakanın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı TÜRGEV'e göndermeye devam ediyor. Başbakan ise ondan iyi ve hayırsever bir kişi diyerek söz ediyor. Bize kimse dokunamaz rahatlığı 17 Aralık'taki operasyonla şoka dönüşüyor. Önceki gün Ulaştırma Bakanlığı'nın bazı birimlerinde rüşvet alındığı, yolsuzluk yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine İzmir merkezli yeni bir operasyon başlatıldı. Operasyonu yapan polis şefleri zanlılardan eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın bacanağını gözaltına almaya çalışırken kendileri görevden alındı. Ayrıca operasyonu konu olan yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili olarak bakanlığın Sayıştay denetçilerince daha önceden uyarıldığı anlaşıldı. İhbar yapılıyor, ciddiye alınmıyor. MİT rapor yazıyor, kimse takmıyor. Sayıştay'ın uyarısı iplenmiyor. Sonra da operasyon yapılınca başbakan başlıyor bağırmaya. Bize uluslararası komple yapıldı. Dış güçler ve yerli işbirlikçileri suikast tezgahladı. Türkiye'nin istikrarı hedef alındı. Olup bitenden faiz lobisi yararlandı. Siz ne dersiniz bilemem ama ben artık enayi yerine konmaya dayanamıyorum. 8. ayrımın sonu. Sayfa 151.